Ayrım 42.
İşte o günden bu yana Kukuriko ateşler içinde kıvranıyordu. Betbeniz kalmamıştı. Ağzına bir lokmacık olsun et koyamaz olmuştu. Korkulu düşler görüyordu. Zordu eski Yunanlıların arasında yaşamak. Gitmeye karar vermişti. Yağışlı, suratı asık bir sabah vakti Kaptan Mihal'e Alaısmarladağ'a gitmişti. İyi, iyi olmasına eski Yunanlılar Kaptan Aşilus ama zorlu kişiler demişti. Ben eğitimciyim, öğretmen senin anlayacağın, yufka yürekli, mukavvadan. Siz topunuz etten, kemikten. Dayanamıyorum artık, gidiyorum, Allah'a ısmarladık. Al şunu, beni anarsın. Boynundan dürbünü çıkarıp kayışını Kaptan Mihal'in boynuna geçirmişti. Kaptansın sen, adamlarından daha da uzakları görebilmelisin. İşte şimdi bu dürbün elinde aşağıları gözetliyordu Kaptan Mihal. Dumanlar içinde yalan köylerde kırmızı Türk fesleri görür gibi oldu. Fesler karıncalar gibi. Büyük kaleden yeni kuvvetler gelmişti. Dağlara çıkmaya hazırlanıyorlardı. Tükenecekleri yok diye söylendi Kaptan Mihal. Ardı arkası kesilmiyor. Durum da sıkışık, zor. Sayıca da azız. Kaptan Poliksingis de daha gelmedi. Yeni bir haberci göndermeliyim. Gözlerinden dürbünü indirmiş Ventuzos'un kıyıdan gelip gelmediğini öğrenmek için gidecekti ki fistanlı Mitro dikiliverdi karşısında kale burcu gibi. Merhaba kaptan dedi Mitro. Kaptan Stefanis'in gemisinden geliyorum. Kaptan Sifaka'ya da uğradım. Çıkarıp mektubu uzattı. Hoş geldin hemşerim dedi kaptan Mihal. Fistanlı'nın elini sıktı. Ben şu mektubu okuyana dek git arkadaşlarla tanış. Zarfı acele yırttı. İçinde açık bir mektupla küçük bir pusula vardı. Oğlunun el yazısını tanıdı. Karanlık suratı aydınlanır oldu. Ben oğlun Trasaki önce selam eder, büyük babamın söylediklerini sıralarım. Bu mektubu oku. Tanrı zihnini nasıl aydınlatıyorsa öyle yap. Umut yok. Bu kez de havaya savaşıyoruz. Vicdanına danış ve kararını ver. Kaşları çatıldı. Üst dudağı kalktı. Köpek dişi parladı. Eyvah da vah diye uludu. Ben vicdanımın sesini dinlersem dünyanın havaya uçtuğunun resmidir. Yeğeninin mektubunu açtı, hecelemeye başladı. Sözcükten sözcüğe sıçrıyordu. Yalçın kayalıklarda ilerliyormuş, dağlardan inip bayırlar tırmanıyormuş gibi. Arada sırada durup böğürüyordu, sonra yeniden hızlanıyordu. Mektubu bitirince yırtıp parça parça etti, kibrit çakıp yaktı. Bunları bir ben bileceğim, başka hiç kimse dedi. Külleri savurup dağıttı. Yanındaki kayayı tutup bir parça söktü, elleri kanadı. Umut yokmuş, hiç mi hiç yokmuş. Ana yoksunmuş, Frenkler maskara, Giritliler az. Ben yerimden kımıldamam, postamı bırakmam. Varsın anamız güçsüz, Frenkler maskara, Giritliler az olsun ayrıca. Tanrı gökten inip bana teslim ol dese gene olmam. Bir daha yapıştı dürbüne. Ovadaki fesler daha da çoğalmıştı. Geçitlerden yeni yeni kuvvetler geliyordu. Paşa ant içmişti. Şahin yuvasına tayfasıyla pençesini geçirmiş bırakmayan, teslim olmak istemeyen Kaptan Mihal'i mutlaka oradan devirecek, tepeleyecekti. Yavaş yavaş Girit yorulmuş, dört bir yanı yara bere dolmuş, dört bir yanı sinmişti. Seyrekti şimdi silah sesleri sağda solda. Birkaç dik kafalı doruklardaki mevzilerini tutmakta direniyorlar, baş eğmek istemiyorlardı. Sultan küplere binmişti, paşayı haşlıyordu. Ona bir gemi yükü zincir göndermişti. Yakalayıp zincire vursun da asileri, zincire vurup İstanbul'a huzuruna göndersindi. Yoksa zincirlere kendisi vurulacaktı, huzura getirilecekti. Bunu duyan paşanın kanı beynini vurmuştu. Kellesi omuzları üstünde sağlam durmuyordu. Kararını verdi. Büyük kaledeki huzurunu bırakıp ordularının başına geçecek, Kaptan Mihal Gavur'un barındığı yalçın kayalıklara doğru yürüyecekti. Bunu Metropolit'te haber almış, bir haberci yollayıp Kaptan Mihal'e duyurmuştu. Atla bir kayağa da kaç, canını kurtar. Paşa and içti, seni yok edecek. Ama Kaptan Mihal inadım inat, yok hiçbir yere gitmem, büyük bir günah var boynumda, koca manastır yanıyor gece gündüz yüreğimde, suç bende, cezasını çekmeliyim, kefaretini ödemeliyim, kimseciklerde kalmasa yanımda, ben şu kayanın doruğundan kımıldamam, saçlarıma giysilerime gaz döker yakarım kendimi, İsa Efendimizin manastırı gibi yanarda kül olurum diyordu. Kırmızı fese kesmiş ovayı tarıyordu dürbünüyle. Yamaçta bir iki Hristiyan köyü daha yanmaya başlamıştı. Kulak kabarttı. Rüzgar, davul, trompet sesleri derviş ilahileri getiriyordu. Gecikiyor Kaptan Poliksingis dedi bir kez daha. Dağın tüm geçitlerini türbünüyle bakıp. ama mutlaka gelecek. Söz verdi bana. Savaşta ona güvenim vardır. Bıçağını Emine'nin göğsüne sapladığı o korkunç andan bu yana Kaptan Poliksingis'le olan eski dostluğunun canlandığını görüyordu içinde. Artık onu aklına bir düşman olarak getirmiyordu. Dostça, hatta bir acıma duygusuyla anıyordu onu. Feryatlarıyla tüm Hristiyan köyleri inim inim inlemişti. Günlerce uğraşmışlardı kendini öldürmesin diye. Baştan aşağı yas karasına bürünmüş. Nerede savaş, nerede ölüm durmadan oralara koşuyordu. Osmanlı'ya saldırıyordu körü körüne. Ölüme susamış, belliydi. Eminesini Türkler öldürmüştü, vaftiz edilmesin diye. Emine'nin mezarı üstüne Türk cesetlerinden kale dikmeye and içmişti. Kaptan Mihal, katırnallarının taşlar üzerinde çıkardığı neşeli sesleri duydu. Kayaların üstünden atlaya sıçraya düzlüğe indi. Tam o sıra Ventuzos gelmişti. 10 arkadaşıyla birlikte yüklü katırlarıyla. Katırlara koşup yükleri indirdiler. Kimi yemek pişirmek için hemen ateş yaktılar. Günlerdir kuru ekmekten başka bir şey koymamışlardı ağızlarına. Pişmiş aşa hasrettiler. Kimi de yükleri kaptanın taş kulübesine taşıyorlardı güven altına almak için. Çocuklar, yoksul anamızı selamlayın diye bağırdı Ventuzos piştovunu havaya boşaltarak. Kendisi aç, bizi besleyen yoksul anamızı selamlayın. Ventuzos dedi kaptan, kurşunlarını boşa harcama, gel yanıma, söyleyeceklerim var sana. Nirci başı kaptana yaklaştı. Kaptan eğilip konuştu. Ventuzos kulak kesilmiş dinliyor, ayaklarının ucunda dikiliyordu, fırlayıp gitmeye hazır. Anladın mı Ventuzos? Çok önemli. Dikkatli ol, giderken vurulayım deme. Dönerken vururlarsa pek de zararı olmaz. Yok kaptan, keyfin olmayacak bu kez senin. Şarapçı Meryem Ana adına derim ki, sineye indirilecek birçok fıçı şarabım daha var. Hem de indireceğim, meraklanma. Dönüşte de bir şeycikler olmaz bana. Düze doğru yamacı inmeye başladı ama Fragato onu kolluyordu az ötede, şalvarından yapıştı geçerken. Ventuzos kardeş dedi, Bertoldo'yu gördün mü dostum Bertoldo'yu? Allah seni inandırsın, karımdan çok onu düşünüyorum. Ne alemde ola ki zavallı, karımdan çok onu düşünüyorum, Allah seni inandırsın, acayip. Yuvarlanıp gidiyor durumu dostlar başına. Koca Sifaka'nın orada gördüm kendisini, keyfi yerinde, karılarla tüm alışverişi, köse neredeyse fistan giyecek. Bre Ventuzos, hani o bizim eğlencelerimiz Kaptan Mihal'in bodrumunda, yoksa düş müydü bunlar hep? Ama Ventuzos kanatlanmıştı, duymadı bile. Kaptan Sifaka taş tahtanın üstüne yumulmuş, elindeki taş kalemi kırmamak için yumuşacık tutuyor, oflaya puflaya alfabenin harflerini yazıyordu. Şu son günlerinde tuhaf bir dermansızlık seziyordu benliğinde. Sanki tüm gücü yere akıyor, toprağa geri dönüyordu. Solmuştu, uyuyamıyordu iyice, dizleri bükülüyordu hafiften. Elimi çabuk tutmalıyım diye düşündü, elimi tez tutup becermeliyim bu işi. Boyuna taş tahtaya yumuluyor, tüm gücünü harcıyor, dikleşen elini hizaya getiriyor, inadını kırıp yola koyuyordu. Epeyce de ilerlemişti. İ'lere dek gelmişti. Şimdi büyük harfleri de temizce bir güzel kıvırıyordu. Küçük harflere ihtiyacım yok diyordu öğretmeni Tresaki'ye. Oğlan büyük babasının başına yeni yeni dertler açıyordu. Yok, istemem küçük harfleri, ben işimi büyük harflerle göreceğim. Büyük babanın bir amacı, bir bildiği vardı. İşte bugün bu sırrını torununa açmak niyetindeydi. Bekliyordu onu şimdi. Öğle vakti geçeli epey olmuştu. Kadınlar yemek pişirmişler, sofrayı kurmuşlardı. Ama daha Tresaki ortalarda yoktu. Katarina kadın ikide bir dışarı çıkıp daha doğru bakıyordu sessiz, merakla, heyecanla. Oğlan nereye gitti acaba? Neden gecikiyordu? Büyük babasının eski tüfeğini almış, sabahın alacakaranlığında arkadaşları Manol, Andriko ve Harito ile beraber çıkıp gitmişti. Bir düzine kadar da köylü çocuğunu takmışlar peşlerine, daha doğru başlarını alıp gitmişlerdi. Saklambaç oynamaya gidiyoruz demişlerdi ama ellerinde oraklar, sapanlar vardı. Kiminde de çatallı sopalar. Andriko uzunca bir sopaya büyük babanın püskülü yenik eski bir fesini geçirmiş, bayraktar olmuş önden gidiyordu. Yamacın dibine varınca dağın eteğine Tresaki parmaklarını ağzına koyup ıslık çalmış, tüm tayfası çevresine toplanmıştı. Çocuklar demişti, dün de size anlattım. Amacımız ne, ne yapmak istiyoruz diye. Erkeğiz biz de. Kadınların etekleri çevresinde dolaşmak ayıp. Ayaklanma bunun adı, şaka değil. Tüm erkekler dağlara çıkmış Osmanlı ile boğuşuyor. Biz de gidip savaşalım. Savaşalım mı diye çığlığı basmıştı Harito korkular içinde. O gene ormana gidip oynayacaklarını, yarısı Rum yarısı da Türk olup kovalamaca oynayacaklarını sanmıştı. Çakmadın demek daha işin aslını. İş ciddi dedi Trasaki. Şimdiye dek yaptığımız talimdi. Şöyle elimiz alışsın diye. Doğru konuş bre Trasaki dedi Harito. Sadece Türklerle savaşmaya mı gidiyoruz? Dün bütün gün sırları otlatıyordum. Dinlemedimdi dediklerini. Anlat bakalım. Bak dinle, hem korkuyorsan eğer geri dön, git ananın eteğine yapış. Dağın ardında bir Türk köyü var, Boho köyü. Oraya gidiyoruz. Köyün dışına varınca birimiz Türk çocuklarına meydan okuyacak. Çıkın da savaşalım sıkıysa diyecek. Anladın mı şimdi? Ya babaları çıkarsa? Çıksınlar diye karşılık verdi Trasaki. Büyük babamın tüfeği bende. Tüm Türk erkekleri de savaşta diye yüreklendirdi Haritoyu Manol. Korkacak bir şey yok. Salt kadınlarla çocuklar köyde diye onayladı Andriko. Biz kadınlara dokunmayacağız. Türk çocuklarına meydan okuyacağız. Harmana gelsinler, tutuşalım. Harito korkuya kapıldığından utandı. İyi dedi. Gidelim ama önce istavruzumuzu çıkaralım. Daha garantili olsun. Öyle yapalım dedi Trasaki. Babam da savaşa gitmeden önce istavruzunu çıkarır. Hepsi istavruz çıkarıp dağa tırmanmaya başladılar. Kış yaklaşıyordu. Soğuk bir rüzgar esiyordu yukarılarda. Selena Dağı'nın doruklarında ilk karlar apak pırıl pırıldı. Çocukların başları üstünden iki karga geçti. Bir çember çizip bir şeyler gakladılar aralarında. Sonra çekip uçtular. Bertoldo'yu da yanımıza alsaydık keşke dedi Andriko. Gitar çalardı bize. Nasıl olsa trompetimiz de yok. Hey dedi Trasaki. Lafı keselim. İkişer ikişer sıra olun bakalım. Askeriz, savaşa gidiyoruz. Karnım acıktı dedi Masrapas'ın oğlu Manolio. Karnını tuttu. Uuu dediler bir ağızdan. Erzak almayı unuttuk. Öylece kaldılar şaşkın. Karınları zil çalıyordu. Su da almadık dedi bir başkası. Susadım ben. Su almayı da unuttuk. Dönüp alalım dedi birkaçı. Köye doğru döndüler. Hiç kimse geri gidemez diye gürledi Trasaki. Savaş bu. Acıkacağız da susayacağız da. Ama yemiş içmiş sayacağız kendimizi. Susuzluk yok. Yiğitlik böyle olur. Böyle yapıyorlar Palikarya dedikleri. Belki Türk çocuklarının ekmeği suyu vardır, belki börekleri bile vardır dedi Bayraktar. Türkler çok sever böreği, öldürür ellerinden alırız. Hadi gidelim çocuklar, ileri. Ucunda fes olan sopayı kaldırıp yeniden yokuşu tırmanmaya başladı. Palikaryalardan birkaçı işten vazgeçip geri dönmek istediler. Ama Trasaki bir kayanın tepesine çıkmıştı. Kimsecikler geri dönemezdi. İkişerle kola girip yokuşu tırmanmaya başladılar. Bir tavşan çıksa da önüme vursam dedi arkadaşlarını yüreklendirmek için Trasaki. Şişe geçirip kebap ederdik şölen. Kibrit var mı kimsede? Herkes gözlerini açtı, ceplerini karıştırdılar. Kimsede kibrit yoktu. Zararı yok dedi yine Andriko. Türk çocuklarında vardır. Hadi marş. Gürültü çıkarmadan taşların üstünde seke seke gidiyorlardı. Şimdi alçak sesle konuşuyorlardı aralarında. Türk arazisine girmiş olabilirlerdi. Dikkatli olmalıydılar. Bulutlar inmiş, dağın doruğunu örtmüştü. Karlar şimdi parlamıyordu. Uzaktan gök gürültüleri duyuldu. Rüzgar yağmur kokuyordu. Kaputlarımızı unuttuk dedi Harito. Olsun dediler köylü çocuklar. Gülüştüler. Nasıl olsa bizim yok. Benim şemsiyem var. Yazık, alaydım keşke dedi Manolio. Lan küçük Masrapas, şemsiyeyle mi savaşacaksın diye alay ettiler birazdan, kahkahayı bastılar. Yavaş çocuklar, bağırmayın öyle, sonra Türkler bizi duyar dedi Harito. Islanmamak için elindeki orağı başının üstüne getirdi. İlk yağmur damlaları düşmeye başlamıştı. Hızlandılar, tırmanıyorlardı. Uzunca süre hiç konuşmadılar. Patikayı bırakıp yamaca vurdular aceleci ama az sonra solumaya başladılar. Çocuklar azıcık durup dinlenelim dediler. Nefes alalım. Savaşa yorgun girmeyelim. Bu olmaz. Duralım diye atıldı ortaya haralan bir. Sert bakışlı, suratı asık bir oğlandı. Üst dudağında tüyler bitmiş, bıyıkları bayağı terlemişti. O ana kadar da hiç konuşmamıştı. Düşüncelere dalmış yürüyordu müthiş öfkeli. Ama artık dayanamamıştı. Duralım diye gürledi bir daha. Hepinize bir sözüm var. Daha ileri gitmeyelim. ''Ne dedin be?'' diye Trasaki oğlanın karşısına dikildi. Üst dudağı titriyordu. ''Bir şey mi dedin? Söyleyecek bir şeyin mi var?'' ''Var. Dinleyelim. Savaşa girmeden önce komutanımızı seçelim.'' ''Komutan benim.'' dedi Trasaki. Elindeki tüfeği havaya kaldırdı. ''Kim seçti seni? Kafandan mı yani? Kendiliğinden mi? Kaç yaşındasın sen?'' ''Yaş da neyin nesi? Ben Kaptan Mihal'in oğlu değil miyim?'' ''Oğluysan yani ne olmuş? Kaptanlık miras işi değil ki. Ben senden daha yaşlıyım. Yaşlıysan ben senden daha güçlüyüm. Sen ha?'' Haralambi kudurmuştu. ''Gel tutuşalım öyleyse. Geldim bile dedi Trasaki, tüfeğini bayraklara teslim etti. Sen de elindeki orağı yere bırak, kalleşlik istemem, silahsız dövüşeceğiz, dürüst, namusluca. Birden çocuklar ikiye bölündüler sevinçli. Sanki bunca saat bunu bekliyorlardı. Kimi çoğunluğu Trasaki'nin çevresini aldılar, kimi de Haralambi'nin. Hepimiz tutuşalım diye önerdi bayraktar. Çoğunluğun kendilerinden yana olduğunun farkına varmıştı. Yok diye direndi Trasaki onurla. İkimiz tutuşacağız. Siz hepiniz bir kenarda duracaksınız, karışmayacaksınız. Kim yenerse o komutan olacak, tamam mı? Tamam diye bağırıştılar. Bir düzlük seçtiler, taşları ayıkladılar. Sonra geri çekildiler. Kimi ayakta, kimi çömelmiş, kayaların üstüne tünediler. Trasaki kuşağını sıktı, meydana doğru yürüdü. Ellerini tükrükledi, Haralambi de. Bir sıçrayışta rakibinin karşısına dikildi, bir nara attı. Neredeyse burunları tokuşacak. Nefesleri birbirine karıştı, sıcacık, heyecanlı. Gözlerinden kıvılcımlar saçılıyordu. Gir şuna Haralambi, bir lokmacık yapıver şu kaleliği. Dal şuna Trasaki aslanım, kaptan yavrusu. İki tarafta bağırıyor, rakiplerini kızıştırmaya çalışıyordu. Birbirinin karşısında horozlar gibi duruyorlardı. Alesta saldırmaya hazır ama kanları daha iyice kaynamamıştı. Küfürlerle, hakaretlerle işe başladılar. Haralambi küfrün ustasıydı. Her söylediği söz birer dişti ki hemen ısırıyordu. Trasaki bu işi iyi beceremiyordu. Söyledikleri lafları birbirine karışıyor, karıştıkça da büsbütün kızıyor, kavuşacakları anı bekliyordu. Birden adam akıllı öfkelendi. Üst dudağı kalktı, dişleri parladı. Haralambi de başını omuzları arasına gömdü, o da dönmeye başladı. Başları eğik, ayaklarının ucunda sıçrıyor, ayaklarına takılan taşları tekmeliyor, koçlar gibi dönüyorlardı. Bakışları kaykılmıştı, gözlerinin akı görünüyordu ancak. Haralambi bağırıyor, küfrediyor, öteki susuyordu. Karşısındakinin boşluğunu kolluyordu. Beklemediği bir anda saldırıp yere yıkmak niyetindeydi. Yağmur iyice hızlanmıştı ama kimsenin umurunda değildi. Yağmur suları saçlarından boyunlarına süzülüyordu. Haralambi suların içinde yürüyordu yalın ayak. Trasaki'nin ayağında çizme vardı. Tam saldırmak için hız aldığı anda ayağa kaydı. Haralambi saldırıp çelmeyi taktı. Trasaki yüzü koyun gidiyordu az kalsın. Neyse ki yanındaki kayaya tutundu. Kalleşlik, kalleşlik diye bağırdı bayraktar. Büyük babanın fesini sallayarak. Yaşa Haralambi, aslan diye bağırıştılar ötekiler ellerini çırparak. Trasaki kudurmuştu, yerden bir taş söküp aldı ama Haralambi de o an yerdeki orağı kaptı. Boynunu keser alırım şimdi, pis kaleli diye gürledi. Bırak elindeki taşı. Tüfeği verin diye bağırdı Trasaki. Andriko'nun omzundan tüfeği aldı. Şakası yok bu işin, ya ben seni öldürürüm ya da sen beni, hodri meydan. Allah'ınızı severseniz durun hele diye bağırdı Manolio. Yahu siz Türkleri unuttunuz be. Kura çekelim dedi Harito. Kazanan komutan olsun. Kura mura yok dedi bu kez Haralambi. Kim ötekini yerse o. Eğildi, orağı bir iki boşlukta oynattı, saldırdı. Ama Trasaki iyi davrandı. Bir kayanın ardına siper aldı. Tüfeğini omzuna dayadı, nişan aldı. Kurşun Haralambi'nin kulağının dibinden vınladı geçti. Yamaç la sesiyle yankılandı. Kötü tüfeğim boşaldı diye gülümsedi Haralambi. Şimdi elimden kurtulamazsın. Yedim seni. Trasaki elindeki tüfeği yere bıraktı. Andriko'nun elindeki orağı kaptı, saldırdı. Oraklar başlarının üstünde çatışıp şıngırdadı. Kalleşlik, kalleşlik diye bağırıştılar Haralambi'nin arkadaşları. Bayraktara saldırdılar. Bayraktar elindeki sopayı eğdi, fes yere düştü. Şimdi çocuklar ellerindeki oraklar çatallı sopalarla birbirlerine girmişlerdi. Kimi yerde yaralı yatıyor, kimi kayaların ardında siper almış sapanları işletiyordu. Ellerden, ayaklardan, kafalardan kanlar akmaya başlamıştı. Trasaki'nin dizini bir sapan taşı bulmuş topallamıştı. Tüfeğini kaptı yerden. O çakar almazınla vur bakalım vurabilirsen diye bağırdı Haralambi. Trasaki hiç ses çıkarmadan tüfeği doldurdu, nişan aldı. Harito ölü çıkacağından korkmaya başlamıştı. Arkadaşının ardında durmuştu. Trasaki tam tetiğe basacağı anda dirseğiyle kolunu dürtmüş, kurşuna başka yön verdirmişti. Yuhalar, kahkahalar yükselmiş, Trasaki büsbütün ifrit olmuştu. Dönüp Harito'ya bir tokat attı. ''Karışma benim işime, kaptan benim, istediğimi yaparım. Öldüreceğim şu Haralambi dedikleri oğlanı.'' Yeniden tüfeği doldurmaya başladı. Bu sırada Haralambi ile tayfası başlarının önünde koca koca taşları tutup siper etmiş, yavaş yavaş düşmanın mevzilerini basmaya geliyorlardı. Yamaca doğru tırmanıyorlardı. Tam yeniden birbirlerine girecekleri anda uzaktan korkunç bir ses duyuldu. İzbandut'un biri sopasını sallayarak geliyordu bayır aşağı. ''Türk, Türk!'' diye bağırdı Manolyo. Tabanları yağlamaya hazırlandı. Ama tam da yağlayacağı tüyeceği anda Trasaki ensesinden yakaladı. ''Ayıp değil mi lan sana? Ne olmuş Türkse? Saldırın çocuklar üstüne, alın silahlarınızı hep beraber.'' İki taraf birleşip saldırdılar en önde. Yan yana Trasaki ile Haralambi gidiyordu. Soluk soluğaydılar. Yarışıyorlardı kim önce gidecek diye. Kimdi bakalım daha palikarya? Sapancılar arkada mevzilenmişlerdi. Kayaların doruğuna çıkmışlar, sapancılarına taş yerleştirmişlerdi. ''Ulan uğursuzlar, taş atmayın lan!'' diye duyuldu yeniden kızgın ses. ''Türk değilim, Allah'ın belaları. Ben Haridimo, ihtiyar Sifaka'nın çobanı.'' Hepsinin suratları asıldı, durdular. Yazık olmuştu. Türk değildi gelen. Öldürememişlerdi. Çobanın ardından çan sesleri, zil sesleri geliyordu. Kayaların arasından koyunlar, keçiler görünmüştü. Çoban Haridimo şimdi iyice yaklaşmıştı. Çocukları kan ter içinde soluk soluğa, öfkeli görünce kahkahayı bastı. ''Bu ne hal böyle lan bızdıklar? Nereye gidiyorsunuz?'' ''Türklerle savaşmaya.'' diye karşılık verdi Trasaki. ''Tüfeği de aldım.'' Çoban kalçalarını dövmeye başladı. ''Titre Osmanlı'' dedi. ''Savul, Trasaki geliyor, yiyecek seni.'' ''Gülme öyle, koca moruk.'' diye karşılık verdi Trasaki öfkeli. ''Dinim aşkı için.'' Elindeki tüfeği sıktı. ''Hadi doğru evlerinize pis veletler.'' Çoban da öfkelenmişti artık. ''Şunlardaki surata bak, savaşacaklarmış bir de.'' Köpekler gelmiş, çobanın çevresinde dönmeye başlamışlardı. Çocuklara bakıp havlıyorlardı. ''Hadi geri dönün bakayım, yoksa salarım şimdi köpekleri, parça parça ederler sizi.'' Çocuklar iki komutan çevresinde toplandılar, karar vereceklerdi. Anlaşmazlık vardı, kimi ilerlemek, kimi de geri dönmek istiyordu. Bu ikinciler daha da akıllı, geri dönüp ertesi gün daha da iyi silahlanmış, daha tertipli gelmek niyetindeydiler. Ekmek, azık, su da alırlardı bu kez, kibrit, öyle gitmeliydiler Türk köyüne. Çoban çocuklara kıvançla bakıp gülümsüyordu. ''Breh breh, şu rezillere bakın hele, nasıl da keyifli, tevekkeli dememişler, Giritli elinde silahla fırlar anasının karnından.'' diye. ''Bir elinde silah, öbür elinde anasının memesi. Bak şimdi toplandılar, karar verecekler. Sanki yaşlı çete reisleri toplanmış da sultana cevap hazırlıyorlar.'' Bire Trasaki dedi, ''Desene bana, kaç yaşındasın sen?'' ''100'' diye karşılık verdi oğlan öfkeli. ''100, 1000, sana ne?'' Çoban çok sevindi buna. Kendisi de böyleydi daha çocukken. Bir gün o da babasının namludan dolma tüfeğini almış Türklerin peşine düşmüştü. Bir keresinde de anasıyla birlikte Spenalonga limanında keçi boynuzu satmaya gitmişlerdi. Bir kayık ilişmişti gözüne. Rıhtıma çömelmiş kaptana seslenmeye başlamıştı. ''Ne istiyorsun lan bızdık?'' demişti kaptan güverteye çıkıp. ''Beni gemine alır mısın kaptan? Nereye gideceksin?'' ''İstanbul'a.'' ''Lan ne yapacaksın İstanbul'da?'' ''Sultanı vuracağım.''